Ayrım 41, Sarıkamış Dramı, Alptekin Müderrisoğlu, sayfa 376. Ardahan'dan selam. Savaşa girildiğinden bu yana İstanbul'a ilk müjde bugün ulaştı. İki sözcüklü telgraf Osmanlı başkentini coşturmaya yetmişti. Kafkasya'nın eşiğindeki kasabalardan biri kurtarılan topraklara katılmış, Enver Paşa ilk zaferini kazanmıştı. Dipnot: Enver Paşa Ardahan'ın alındığını günler sonra öğrenecektir. Telgraf Ardahan'dan Doğu Karadeniz kıyılarına, oradan kıyı boyunca limandan limana aktarılarak İstanbul'a varmış, her geçtiği yerde halkı sevince boğmuştu. 36 yıldır Rus boyunduruğu altında inleyen topraklar birer birer kurtarılıyordu artık. Olayların gelişmesi şöyle olmuştu. Alman binbaşısı Stange komutasındaki bir alay ile teşkilat-ı mahsusanın paralı silah şorlarından oluşan İstanbul çetesi Rize yakınlarında karaya çıkarılmıştı. Bu kuvvete sonradan Doğu Karadeniz ile Rus işgali altındaki Kars, Ardahan ve Batum yörelerinden gizlice toplanan ve sayıları 2000'i bulan gönüllüler katılmıştı. İlerlemeye başlayan bu karma birlik Ardanuş yönünden gelerek bugün Ardahan önlerine varmıştı. Ardahan'da bulunan Rus albayı Henike, sayıları 5000'i aşan Türk kuvvetini görünce paniğe kapılmıştı. Elindeki 3 plaston taburuyla karşı koyamayacağını anlamış, fazla çatışmaya girmeksizin Ardahan'ı bırakıp hızla Alkalzike yönünde geri çekilmişti. Ne binbaşı Stange ne de çetelere ve gönüllülere komuta eden İttihat ve Terakki'nin ünlü yöneticilerinden Doktor Bahattin Şakir ile Enver Paşa'nın yaptığı hükümet darbesinde elini kana bulamaktan çekinmeyen Yakup Cemil, geri çekilen Rusları izleyip dağıtmayı düşünmemişlerdi. Rusları kıstırıp yok etmenin yollarını arayacakları yerde kazanılan ucuz zaferle yetinmeyi yeğlemişlerdi. Ardahan'ın hemen hemen çarpışmasız ve aniden kurtarılması kasabanın Türk halkını şaşkına çevirmişti. Birdenbire Türk askerlerini, çetecilerini ve gönüllüleri sokaklarda gören halk sevincinden ne yapacağını bilemiyordu. Uzun yıllar hasret kaldıkları ay yıldızlı bayrağı öpenler, askerleri, çetecileri, gönüllüleri kucaklayanlar, atlara sarılanlar, Ardahan'ın genci yaşlısı, kadını erkeği, çoluğu çocuğu bayram yapıyor, sevinç gözyaşları döküyordu. Allah'ım bu günleri bize gösterdin diye başlayan dualar, davullu zurnalı şenlikler. Bu neşeli gürültü arasında Doktor Bahattin Şakir ile Yakup Cemil posta merkezine koşmuşlar, İstanbul'a kısa telgrafı çekmişlerdi. Ardahan'dan selam. Yüzyıllardır sınır boyunda olmanın acısını çekmişti Ardahan. Ne zaman bir Osmanlı-Rus savaşı patlak verse ilk ezilen Kars ile Ardahan oluyordu. 1828 ile 1829 ve 1854 ile 1856 Osmanlı-Rus savaşlarında Rus işgaline uğrayan Ardahan'ın karşılaştığı zulüm ve kırımlar kuşaktan kuşağa aktarılarak canlılığını korumuştu. 1877-1878 yani 93 harbi, Osmanlı-Rus savaşında uğranılan Rus işgalinde görülen zulümlerin ve toplu katliamların tanıkları ise şimdi kurtarıcıları bağırlarına basanların arasındaydı. Bugün en çok coşup taşanlar o günleri yaşayanlardı. 17 Mayıs 1877 günü Ardahan yakınlarındaki önemli Osmanlı savunma mevzilerinden biri olan Emiroğlu Tabyası düşünce aynı gün Rusların eline geçmişti kasaba. Ardahanlılar işgali benimsememiş, silahla karşı koymaya kalkışanlar olmuştu. Gerçekte hiçbir umudu olmayan direnişti bu. Ruslar gerektiğinden çok fazla şiddet göstererek direnişi kırmış, ardından kadın erkek yaşlı çocuk demeden yüzlerce insanı süngülemiş, köprüden kür çayına atarak öldürmüşlerdi. Bir ay sonra Lord Derby İngiltere parlamentosunda yaptığı konuşmayla Ardahan kırımını dünyaya şöyle duyurmuştu. Ardahan'ın işgalinden sonra bu kasaba halkı Ruslara karşı direnmiş ve bunlardan 800 kişi Ruslar tarafından öldürülmüştür. Rusların ilk gün yaptıkları zulüm atsız bir halk ozanının deyişiyle yıllar yılı Ardahanlıların arasında yankılanıp durmuştu. Ne zaman ki Emiroğlu söküldü, anamın babamın beli büküldü, Köprüden çol çocuk suya döküldü. Alındı Ardahan, yanar Osmanlı. Bir başka adı sanı unutulmuş halk ozanı ise ağıtında şöyle diyordu. Urus geldi, vay ki düştü Ardahan. Dağ taş kara giydi, çol çocuk gir yari, yani giryan ağlayan. Bir günde kıydılar 640 can. Ağlaşır Ardahan, ağl Osman deyin. Ağl Osman, Ali Osman'ın kısaltılmış biçimi, Yüce Osmanlı anlamında. Savaş 2 yıl sürmüş, yapılan anlaşmayla Elviye-i Selase, yani 3 il diye anılan Kars, Ardahan ve Batum Ruslara bırakılmıştı. Rus baskısı savaştan sonra da sürmüş, canlarından bezenler çareyi Anadolu içlerine göçmekte bulmuşlardı. Ruslar göçe ses çıkartmamış, hatta Kafkasya'da yaşayan Çerkez, Gürcü, Laz, Abaza, Çeçen ve öteki Türk asıllı kavimlere de göç izni vermişlerdi. Böylece Kafkasya'dan ve Elviye-i Selase'den büyük çapta göç başlamıştı Anadolu'ya. Dipnot, her birinin kendine has dili olan bu kavimlerden göçenler Anadolu'nun çeşitli yörelerine yerleşmiş ve uzun süre bir arada yaşamışlardır. Zamanla büyük kentlere kaymalar olmuş, kendi dışındakilerle evlenmeler nedeniyle dağılma başlamıştır. Bugün Türkiye'nin her yanında rastlanan açık tenli, yeşil gözlü insanların çoğunun kökeninde Kafkasya'dan göçenler vardır. Ruslar Türklerden boşalan yerlere Rusya'dan Ukraynalıları, Malakanları ve Rumları getirip yerleştirmişlerdi. Çeşitli nedenlerle topraklarından kopamayan ve göçemeyen Kars, Ardahan ve Batum illerinin Türk halkı bir gün kurtulacakları inancını yitirmemişlerdi. Ardahanlılar uzun ve acılı bekleyiş yıllarında teselliyi Ozan Mazlumi'nin ağzından Rus çarı Nikola'ya, yani Nikolas'a bedduada bulmuştu. Nazlı Ardahan'ı çöle döndürdün, nice aileyi yerinden ettin, şikayet edeni yaktın yandırdın, her birine bir kulp taktın Nikola. Devrile devranın yok ola varın, kalka üstümüzden fesadın şerrin, şevketli ağl Osman zapt ede yerin, karalana ikbal bahtın Nikola. Dipnot, Türk halkının ilenmeleri tutmuş sayılabilir. 1917 yılında Rusya'da patlak veren komünist devriminden sonra uzun süre tutukluk alan Çar Nikolas, karısı ve 5 çocuğu iç savaş sırasında hunharca öldürülmüşlerdir. Halk ozanları köy köy dolaşarak kurtuluş inancını ayakta tutuyor, el altından gizli örgütler kuruluyordu. Balkan Savaşı sırasında halktan toplanan paralar Kars'taki Osmanlı konsolosluğu aracılığıyla İstanbul'daki Hilali Ahmer Cemiyeti'ne, yani Kızılay Derneği'ne gönderilmiş, çıkabilecek bir Osmanlı-Rus savaşında çarpışacak gönüllüler saptanmaya başlamıştı. Savaş başlamadan az önce Rus ajanları gizli örgüt üyesi 5 kişiyi öğrenmiş, tutuklayıp Sibirya'ya sürmüşlerdi. 2 ay önce ise yakaladıkları 14 gizli örgüt üyesini Sibirya'ya sürüyoruz diye yola çıkarmışlar, kasabanın dışında süngüleyip öldürmüşlerdi. Bütün bu baskı ve öldürmeler Ardahanlıları yıldırmamış, savaş başladıktan sonra birer ikişer kaçarak Osmanlı ordusuna katılmışlardı. Bunlar şimdi Ardahan'a giren gönüllüler arasındaydı. Uzun, kapkara, 36 yıllık Rus egemenliği geride kalmıştı artık, halk bayram ediyordu. Askerleri, çetecileri, gönüllüleri evlere yerleştiriyor, gelinlik kızlar çeyiz olarak hazırladıkları yatakları, yorganları yerlere seriyordu. Bir ağırlama, bir ziyafet yarışına girişilmişti. Buzlu sokaklardan davul zurna sesleri hiç eksilmiyordu. General Przewalski Sarıkamış önlerindeki çarpışmaları soğukkanlılıkla izlemiş, Türk saldırılarının yoğun olduğu yerlere küçük destek birlikleri göndererek beliren tehlikeyi savuşturmaya çalışmıştı. Türklerin Kartal Yuvası tepesindeki savunma hattını yarıp Sarıkamış'a girdiklerini öğrendiği zaman elindeki yedek kuvvet olarak yalnızca 2 bölük kalmıştı. Kuban Plaston Tugayı'ndan 350 savaşçı. Bu sırada tatsız bir haber daha aldı General Przewalski. Zaporojeski Kazak Alayı komutanı Albay Kravchenko ölmüştü. Albay Kartal yuvası tepesi yönünden gelen yolun Sarıkamış'a girişinde karışıklıklar görmüş, düzeni sağlamak için oraya koşmuştu. Tam dere üstündeki köprüyü geçerken Türklerle karşılaşmıştı. Çarpışma kısa sürmüş, Albay Kravchenko ölmüş ve başsız kalan savunucular dağılmıştı. Köprüyü geçen Türkler Sarıkamış'a girmişler, kasabanın batısındaki mahalleleri, Yelizavetpolski alayının barındığı kışlayı ve tren istasyonunu işgal etmişlerdi. Durum gerçekten kritikti. General Przewalski elindeki son yedek kuvveti de kullanmaya karar verdi. Türkler kuvvetli destek birlikleri getirip ellerine geçirdikleri yerlere yerleşirlerse söküp atmak zor olabilirdi. Kurmay Başkanı Albay Temrin'i çağırdı, emir verdi. Elimde yedek kuvvet olarak iki bölük kalmıştır. Onları al, oraya git. Durumu inceledikten sonra gerektiği şekilde hareket et. Şimdi Sarıkamış'ı kurtarmak görevi sana düşüyor. General Przewalski, Ortodoks Hristiyanlara has biçimde eliyle haç işareti yaparak Albay Temrin'i uğurladı. Albay iki bölüğe süngü taktırdı, ateş açtırmadan sessizce yaklaştırdı. Aniden süngü hücumuna kaldırdı. Beklenmedik saldırıya uğrayan Türk savaşçıları bulundukları dar alanda açılma olanağı bulamadılar, gerilemeye başladılar. Bu sırada ani bir saldırıya kalkan Ruslar tren istasyonunu ele geçirdiler ve oradaki Türk savaşçılarını geri sürmeye koyuldular. Dağılmış, çoğu birliklerinden ayrı düşmüş ve başsız kalmış Türk savaşçılarının direnci kısa zamanda kırıldı. Artan baskıya daha fazla dayanamadılar. Karanlıkta adım adım vuruşarak, boğuşarak, süngüleşerek geri çekildiler. Dağınık biçimde Sarıkamış'ı bırakarak kasabanın 1 kilometre kuzeyindeki ormanda toplandılar. Yorgunluktan bitkin çam ağaçlarının diplerine yığılıp kaldılar. Açlık acımasızca çöktü tepelerine, beden ısılarını düşürdü. Gecenin kuru ayazı doldurmuştu ormanı, donma ortamı hazırdı. Soğuktan büzülmüş, mideleri aralıksız guruldayan bu savaşçıların kaçı heykel kesilmeden sabah edecekti, belli değildi. Sarıkamış'ın batı ve kuzey mahallelerinin sokaklarında evlerinde birçok Türk şehit ve yaralısı kalmıştı. Gerilerken evlere dalanlar bir daha çıkamadılar. Ruslar evleri çepeçevre sarmışlardı çünkü. Kimi sonuna dek vuruştu, kimi yaralı ya da sağlam tutsak düştü. Yalnızca Yelizavetpolski alayı kışlasına sığınan savaşçıları Ruslar söküp atamadılar. Kışlanın çevresini üstün kuvvetlerle sarıp sabahı beklediler. Albay Temrin Çerkezköy'de sarılanlar gibi Ergeç kışladakileri de ölü veya diri ele geçirmeye kararlıydı. Kışla avucunun içindeydi. 30 Aralık 1914. Tüfekleri süngülü manganın arasında adımlarını sürüyen yedi er düzlüğe varınca suçlayan gözlerle birbirlerine baktılar. Bağışlanma umudu kalmamış, kötü yazgıları belli olmuştu artık. Yılgınlığa kapılıp kaçan öteki arkadaşları gibi aynı yerde kurşuna dizileceklerdi. Düzlükteki kar çiğnenmiş, buzlaşan kan lekeleri kirli beyazlıkta saydamlaşmıştı. Suçlu yedi er daha önce kurşuna dizilmiş gibi alışkın adımlarla gelip yan yana sıralandılar. Kimi sessiz ve dalgın karşılarına dizilen idam mangasına bakıyor, kimi hafif hafif zıplıyordu ısınmak için. Kimi moraran parmaklarını ağzına yaklaştırmış habire hohluyordu. Ölümü büyük bir umursamazlıkla bekleyişleri şaşırtıcıydı. Ölümün kaçınılmaz olduğuna inandıkları için son bir umutla şanslarını denemek istemişler, gerideki köylere sığınmak amacıyla mevzilerini bırakıp kaçmışlardı. İşin sonunu getirememişler, yakalanmışlardı. Ölümü umursamazlıkla karşılamaları, belki kendilerini yakalayanların da, idam mankazında kurşun sıkacakların da, çok yakında öleceklerini düşünerek teselli bulmalarındandı. Donmadan kurtulsalar bile Ruslardan kurtuluş yoktu. Zıplayanlar biraz sonra hiç üşümeyeceklerini düşündüklerinden olacak zıplamaktan vazgeçtiler. Hohlayanlar da hohlamayı bırakıp ötekilerle birlikte belli belirsiz dualar mırıldanmaya başladılar. İçlerinden biri iki yana sallanıyor, biraz yüksekçe sesle durmaksızın "Allahu Ekber, Ya Allah, Allahu Ekber, Ya Allah" diyordu. Manga komutanı çavuş ağzından çıkan buharın büyüklüğüne ters düşen zayıflıkla bir sesle komut verdi. Ateş! Yedi vücut al lekeli buzların üstüne devrildi. Bir ikisi birkaç kez debelendi, sonra onlar da hareketsiz kaldı. Bardız yaylasında son iki gün içinde kurşuna dizilen Türk askerlerinin sayısı 60'ı bulmuştu. Bardız'da kısılıp kalan 32. Tümen günlerdir aralıksız saldıran 8.000 kişilik Rus kuvvetine karşı koymaya çalışmış, bir dereceye kadar başarılı olmuştu. Ne var ki soğuk dayanılır gibi değildi ve açlık üstüne tuz biber ekiyordu. Her gün yüzlerce er donuyor, mevziler kas katı kesilmiş cesetlerle doluyordu. Ruslardan çok donma korkusu erleri yıldırmıştı. Alınan sert önlemlere, kaçakların ibret için orta yerde kurşuna dizilmelerine karşın kaçma olaylarının önüne geçilemiyordu. Gerilerdeki köylere varamadan karlı yamaçlarda donup kalacaklarını bile bile kaçanlar oluyordu. Donma korkusu öylesine içlerine işlemişti zira. Soğuk Bardız yaylasında azmıştı. Topların ve makineli tüfeklerin baskı yağları donduğundan işe yaramıyorlardı. Baskı yağla binbir uğraşla çözülse, bu kez topların kızakları üzerindeki yuvaları buzlanıyor ve işlemesine engel oluyordu. Erlerin tüfekleri sopadan farksız hale gelmişti. Mekanizmaları donduğundan çoğu ateş etmiyordu. Silahları kullanamamanın verdiği umutsuzluk yılgınlığı daha da arttırıyordu. Karaurgan'da bulunan General Yudeniç Sarıkamış önlerindeki Türk kuvvetlerinin son güçlerini harcamakta olduğunu anlamıştı. Onları kuşatmak için hazırladığı planı uygulamaya başlamıştı. Başarıya ulaşacağına inanıyordu. Tek kaygısı General Bergman'daki geri çekilme saplantısıydı. General Yudeniç Sarıkamış'taki durumu aktarmak ve geri çekilme düşüncesinden uzaklaştırmak için Mecingirt'teki General Bergman'a ayrıntılı bir telgraf gönderdi. Telgraf No. 439, 30 Aralık 1914. Aldığım bilgilere göre Sarıkamış'taki savaş bizim için iyi şekilde gelişmektedir. Düşman geri püskürtülmek ve kuşatılmak üzeredir. Bardız yakınındaki yayla birliklerimiz tarafından işgal edilmiştir ve düşmanı Bardız deresine atmayı amaçlayan saldırımız sürdürülmektedir. Türklerin Sarıkamış ile Bardız arasındaki bağlantı yolu kesilmiştir. 28 ve 29 Aralık günleri yapılan gözetlemelerde Türklerin kuzeyde Kızılca kesiminde bazı hareketleri dikkati çekmiştir. Türklerin sağ kanalımızdan kuşatma yapmaya kalkışmaları olasılığı yoktur. O halde Türklerin Bardız'daki birlikleri ile Sarıkamış'a saldıran birliklerini desteklemeye çalıştıkları kabul edilebilir. Albay Dovgirt müfrezesi Bardız yaylasındaki tepeleri işgal ettikten sonra Sarıkamış'taki Türklerin desteklenmesine ve onlara yiyecek gönderilmesine engel olmuştur. Bizim Horum Çermik mevzilerinden geri çekilmemiz beni Albay Dovgirt müfrezesini geri almak zorunda bırakacaktır. O zaman Bardız Sarıkamış yolu açılmış olacaktır ve bu durum Türklerin Sarıkamış önlerindeki kuvvetlerinin kurtulması sonucunu doğuracak ve belki de bizi daha kötü duruma sokacaktır. Bu nedenlerden ötürü Horum Çermik mevzilerinde bir gün daha özellikle 31 Aralık gününe dek kalarak zaman kazanmayı ve Sarıkamış'a giren düşmanla hesaplaşmayı gerekli görmekteyim. Bunda ısrar ediyorum. Türklerin Sarıkamış'tan geri atılmalarının önemi azdır. Yolu açarak çıkıp gitmelerini sağlamış oluruz. Ancak biz Türkleri toptan yok etmek zorundayız ve bunu yapabilecek durumdayız. Elimizdeki bu fırsattan yararlanmalıyız. Çünkü böyle bir fırsat bir daha ele geçmeyecektir. Telgrafı çektikten sonra durumu yerinde görmesi için gönderdiği kurmay başkanı Sarıkamış'tan döndü ve şu haberi verdi. Sayın Generalim, yolda çekilmeye başlayan birlikler ve ulaşım kolları gördüm. General Yudeniç çılgına dönmüştü. Çoktan geri çekilme kararı vermiş ve uygulatmaya başlamış olan General Bergman'ı gönderdiği telgrafla durduramayacaktı. Öfkeyle solurken kurmay başkanının bir öneride bulunduğunu duydu. Sayın Generalim, dün gece Sarıkamış'ta kazanılan başarıya dayanarak geri çekilinmemesi için General Bergman'a yeni bir başvuruda bulunalım. Öneri General Yudeniç'in kafasında şimşekler çakmasına yol açtı. Her şeyi göze alarak son kozunu oynamaya karar verdi. Güvendiği subaylardan Yarbay Drasenko'yu çağırdı. Şimdi hemen Mecingirt'e gidip General Bergman'a Sarıkamış'taki durumu anlatacaksınız. Geri çekilmede ısrar etmesinin tehlikelerini belirterek geri çekilme emrini geri almasını ve birlikleri mevzilerinde tutmalarını söyleyeceksiniz. General Yudenich sesinin tonunu yükselterek ekledi. Yarbay Drasenko, eğer General Bergman hala geri çekilmekte ısrar edecek olursa ona söyleyiniz ki ben ordu kurmay başkanı sıfatıyla ve birliklerin savaş alanında yönetimi yasasına dayanarak bütün birliklerin komutanlığını üstüme alacağım. Dipnot, yasaya göre komutan savaş alanında kötü sonuçlar doğuracak karar verirse ikinci derecedeki subay komutanlığı üstlenebilirdi. Ancak komutanlığa el koymasının haklılığını ispat etmesi ve uygulamasının başarıya ulaşması gerekiyordu. Yoksa kendi askerlik yaşamının sonu olurdu.
41. Ayrımın Sonu Sayfa 385